Merhaba, ben Tuğba Şatan'a. Vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Seyyan Çiftliği'nin kurucusu sevgili Çağrı Ezerer. Hoş geldin Çağrı.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Çağrı, ilk herkese sorduğumuz en sevdiğimiz sorumuz. Ne yediğini önemsiyor musun?
Elbette herkes kadar ne yediğimi ben de önemsiyorum. Biraz farklı olarak da bu önemsemenin biraz fazlalaşmasından dolayı aynı zamanda yediklerimizi üretmeye de başladım.
İyi ki de başladınız. Aslında senin çok manevi, çok da güzel bir kuruluş hikayen var. Güzel derken tabii bir sürü şeylerin üzerine kurulmuş bir çiftliğin var. Nereden nereye başladın, nasıl başladın? Bize biraz kurulma hikayeni anlatır mısın lütfen?
Tabii ki seve seve anlatırım. Bundan aşağı yukarı 7-8 yıl öncesinde önce babamın, sonra kardeşimin, sonra validemin kaybından sonra bir karar alıyorum. Artık hayalimdeki hayatı yaşayacağım, doğada yaşayacağım, doğaya dönüş yapacağım diye. Sonra bir şekilde çeşitli vesilelerle ve yoğun gayretlerle biz dağın tepesinde bir ücra köşe buluyoruz kendimize. Ama insanların yaşamadığı bayağı bir böyle ütopik bir yer. İşte kışın 5-6 metre karın yağdığı, aşağı yukarı 1600-1700, hatta bazı yerleri 1800 metre rakımda olan Torosların zirvesinde bir yer buluyoruz. Dolayısıyla orada bir hayat başlıyor. Arkasından oradaki hayalimiz tabii hayvancılık ve üretim değil ilk aşamada. Orada makale çevireceğiz. İşte aklım sıra kendi gönlümdeki acılarımı orada güzelleştireceğim, ürünlerimi güzelleştireceğim. Ama tabii hayat öyle kolay olmuyor. Kervan yola dönmeye başlıyor. Köyde terapi yaptığım bir tane ablamızın oğlundan para istemeyince zorla bana 3 tane tavuk hediye ediyor. Bir gün akşamleyin kapa lambam, bilgisayarımın, laptopumun lambası ve köylü çayımla beraber arazinin ortasında makale yazarken ya da çeviri yaparken tam olarak hatırlayamıyorum o kısmını. Mersin'deki bir tane dağcılık kulübünün en arkasında kalan, bir trekking aktivitesinin en arkasında kalan bir eczacı hanımla hekim eşi selam verip yanıma geliyorlar. Hoş beş muhabbetten sonra hikayeyi dinliyorlar vesaire. Kadın peruğu çıkartıyor. Son safa karaciğer kanseri. Tabii biz de anneye karşı hassasiyetimiz yoğun. Oradaki 3 tane tavuğun yumurtalarından olup olmadığını soruyor. Ne var ne yok hemen veriyoruz. Biraz böyle kendi ata tohumumuzdan ektiğimiz sebzemiz meyvemiz de vardı o süreçlerde. Ne var ne yoksa hepsini veriyoruz ablamıza. Arkasından o onkoloji bölümündeki diğer arkadaşları, sonra hekim eşinin hekim arkadaşları arayıp ürün istemeye başlıyor. Biz orada makale yazıp, işte kitaplar yazıp, okuyup, çevir yapma hayalindeyken bir anda kendimizi yumurtaların üzerindeki gübreyi temizlerken buluyoruz. Hikaye böyle yazılmaya başlıyor yavaş yavaş.
Peki nereden nereye göçtün? Bilmeyenler olabilir.
Mersin merkezinde yaşamaya başlamıştım. Mersin biliyorsunuz böyle turistik bir yer, yazlık bir yer daha doğrusu. Hemen Mersin'in aşağı yukarı bir saatlik uzaklığında ama çok dik bir rampa tırmanarak çıkılan Torosların zirvesinde Mersin'in bir yaylasının bile yaylalık olarak çıktığı, Mersin'in bir köyünün nüfusunun yayla olarak kullandığı bir yere çıktım. Tam da iyi denk geldi çünkü organik tarım için tam da olması gereken bir yermiş. Tabii bunu sonradan öğreniyoruz. O kervan yola dönülme aşamasında bunu öğreniyoruz. Kar tutan bir yer olması gerekiyor ki mikroorganizmalar orada oturup kuluçka yatmasınlar, çoğalmasınlar ve pestisit gerekliliği ortaya çıkmasın vesaire vesaire. Mersin'in bir yaylasına çıkmış bulunduk.
Yukarıda peki hayat nasıl? Şartlar nasıl? Yani bu kadar yüksek rakımda nasıl etkiliyor üreti? Rakım nasıl etkiliyor üretimi? Ürünlerini, daha doğrusu hayvanlarını nasıl etkiliyor?
Köylerde hayat neredeyse durmak üzere. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Artık üretim çok fazla azaldı. Köylüler artık şehire göç ediyor devamlı ve boşalmış durumda. Hani biz beraber çalışacak günlük işçi dahi bulamıyoruz köylerde asla. Bir de bizim orası ekstra yüksek bir lokasyon olduğu için ekstra biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bizim oraya 5-6 metre kar yağıyor mesela. Dolayısıyla burada üretim inanılmaz derecede zorlanıyor. Ama tabii her şeyin bir handikap olduğu gibi bir avantajı da oluyor. Şimdi normalde hayvanların yaratılışında neredeyse tüm hayvanların hepsinin dışında bir körükü var. Özellikle insanlara ürün üreten hayvanlardan bahsediyorum. Tavuğuydu, ineğiydi, işte koyunuydu. Ve bu hayvanlar yaratılış olarak işte göç ederek hani güzel otları arama yolunda göç ederek yaşayan canlılar. Tavuklar dahi bu şekilde yaşıyorlar. Dolayısıyla sıcak havayı, aşırı sıcak havayı sevmeyen canlılar. Ürünlerinde farklı olmasının sebebi de bizim orasının aşırı soğuk olması, aşırı soğuk olmasının yanında yazın da sıcak olmaması, bunun yanında tüm şehre hatta tüm ülkeye yayılan suyun kaynaklarının başı olması. Dağlardan su yayılır şehirlere. Mesela bizim orası çok aşırı kar alan bir yer olduğu için kar dağların arasındaki yarıklarda birikiyor. O biriken yarıklar rüzgarla ve yağmurla beraber buz oluyor. Biz yaz boyunca o buzun yavaş yavaş eriyerek, minerallerle zenginleşerek yer altından çıkan suyu kullanıyoruz. Biz de o suyu içiyoruz. Hayvanlar da o suyu içiyor. Toprak da o suyu içiyor. Dolayısıyla soluduğu hava, iklimin güzelliği ve içtiği su da hem bizim ürün kalitemizi arttırıyor, hem hayvanların refah seviyesini arttırıyor. Tabii ki bu durum bize bayağı bir zulüm olsa da yılın 3-4 ayı da bu zulme gönül veriyoruz yani.
Üretim nerede olursan ol çok zor. Bir de senin coğrafi olarak zorluklarını öne koyarsak daha zorlandığını, elektriksiz kaldığınızı bile biliyorum. Senin üretimin nasıl yumurtayla başladıysa benim de senin çiftliğinle, sizin çiftliğinizle hikayem aslında yumurtayla başladı. Ama ne yumurta? Yani ben bayağıdır bu kadar mutlu yumurta yemiyorum ve yumurtaların beni yumurtayla tekrar barıştırdı. Ya nedir bu yumurtalarının güzelliği? Öpüp kokluyor musunuz hepsini? Ne yapıyorsunuz?
Aslında neredeyse onu yapmadığımız kaldı. Çünkü dediğimiz gibi manevi bir üretim yapıyoruz. Hani biz bu işi ticari başlamadığımızdan dolayı da, ticari kaygı beslemediğimizden dolayı da çok böyle naif bir üretim. Hani hayvanlara bana her gün yumurta ver baskısı kurmadık asla. Kızım bugün yumurta veriyor musun sorusunun cevabına gıdak cevabı aldığımız zaman canı sağ olsun dedik. Bu da onları mutlu hale getirdi. Aynı şekilde ineklerimiz de aynı şekilde. Yani günlük biz her gün yumurta almasını da bilirdik. İşte bir inekten günlük 10 litre değil de 40'ar litre süt almasını da bilirdik. Fakat işte yörük büyüklerimiz, yurt dışındaki araştırmalarımızın doğrultusunda bir hayvanın mutlu olduğu zaman, huzurlu olduğu zaman ürettiği ürünün de aynı şekilde bize yansıttığını gördük. Enerji kanunları var çünkü dünyada. Ve ciddi ciddi bunu kendi hayatımıza da gördük yani. Hayvanlarımızın ürünlerini tükettiğimizde ve tüketen insanlarla muhatap olduğumuzda inanılmaz güzel, pozitif, tebessüm ettirici sonuçlara ulaştık. Bunun da sebebi birincisi tabii ki coğrafyanın zorluğu ve niş oluşu. Yani dokunulmamış oluşu. Bizim arka tarafımız orman, sağ tarafımız orman, sol tarafımız orman. Etrafımızda hiçbir yerde bir tarımsal faaliyet, pestisit odaklı, işte ticari odaklı bir tarımsal faaliyetin olmayışı, iklimin yaz aylarının en sıcak günlerinde bile ılıman olması, kışın aşırı soğuk olup kar yağması ve mikropların konuçkaya yatamaması, hayvansal ya da bitkisel hastalıkları oluşturan mikropların, zararlı mikropların konuçkaya yatamayış olması, bunların tamamı toplandığında ciddi anlamda özel bir ürün ortaya çıkmış oldu.
Aslında bazen senin hayvanlar için de bir çiftlik kurduğunu düşünmüyor değilim. Çünkü onların refahını o kadar gözeterek birçok ürünü yapıyorsun ki onların yemekleri de, yani onların yediği yemlerle de uğraşıyorsunuz. Hem de sadece kendiniz üretiyorsunuz. Ve bunu yaparak da döngünüzü de tamamlıyorsunuz. Birazcık hayvanlarınızı da bize anlatsanıza.
Tabii. Bizim bir mottomuz var. Neredeyse yemini üretebildiğimiz kadar hayvan besleme mottomuz var. Bu neye yarıyor bizim? İşte tüketicilerimizin çoğu çünkü hassasiyetleri olan insanlar, hasta olan insanlar ya da eşi dostu hasta olan insanlar. Biz de tabii bu yoldan geçtik. Ben de annemin kanserlik sürecinde inanılmaz derecede gıda krizi geçiriyordum. Yani annem için gıda bulamıyordum hiçbir yerde istediğim standartlara sahip olarak. Biz de şöyle bir şey karar verdik. Vicdanımızın rahat olması açısından sadece yemini üretebildiğimiz kadar hayvan besleme kararı aldık. Bu da bizim ürünlerimizin arkasında durabilme gücü verdi bize. Yani ürünün içerisindeki herhangi bir materyalde şunda bunda, ürünün topraktan çıkıp hayvanından çıkana kadarki olan süreçte tamam bizim elimizden geçtiğinden, bu da bize güven duygusu verdi. Bu güven duygusu ticari kaygımızı ortadan kaldırdı. Bu kaygısızlığımız insanlara çok güzel bir şekilde enerji olarak geri dönüş sağladı. Ve böyle mükemmel bir aura sağladı. Şu anda dünyanın çok yerinde yani tavuğun cennetine dahi, tavuğun üretildiği ülkeye dahi bireysel olarak insanlar bizim buradan yumurta götürüyor. 15-16 saat uçak yolculuğu yapıyor yani yumurtalarımız, tavuklarımız. Bu çok tabii tebessüm ettiriyor bizi çünkü bizim işimizin en büyük vefası para değil. Geri dönüşler bizim işimizin vefası olarak görüyoruz. Yani bir Amerika'dan bir Hollanda'ya kaşar peyniri gönderebiliyorsak eğer, tüketicimiz eğer Hollanda kaşar peynirinin çıktığı yer olarak biliyorum orayı veya o lokasyonu, oradan bile bizim kaşarlarımızı talep ediyorsa bu bizim işimizin vefası olarak.
Ya tabii zaten benim anladığım kadarıyla da sen ürünlerine gelen yorumlara göre de karar veriyorsun. Tabii ki hayvanların ürettikleri, işte sütten ne yapılır, işte yumurta tabii ki tavuk, ondan sonra tavuk suyu yapıyorsun, tavuğun var diyorsun, ondan sonra etini içine koyuyorsun gibi, ama bir de tabii ki biz tüketici diyeceğim ama aslında tüketici de demiyoruz biz ona, yani sizin bu kadar ilişkinizden ötürü. Onlar da gene isteklere göre de şekillendiriyorsun. Mesela
tabii istek böyle başladı. Mesela bizim ineğimiz yoktu. Bir tane oğlu Lösem, bir tane ablamız geldi. Benim oğlum dedi, şimdiden peynir istiyor dedi. Ama aklımızda bile yok. Yani inek alalım da işte büyük başla uğraşalım falan. Tavuk o kadar fazla boğuyordu ki bizi. Çok zor çünkü bu hani dürüst olarak bir iş yapabilmek o kadar zor ki. Çok çünkü hassasiyetleri gözetmek zorundasınız. Geldi dedi ki bana yapacaksın dedi. Ben dedi benim oğlum dedi, şimdiden peynir yemek istiyor dedi. Biz ne olduğunu bile bilmiyoruz. Hani nasıl yapıldığını bilmiyoruz. İnek beslemeyi bilmiyoruz. Ama o kadar böyle gözlerinde, o zaman benim çocuğum yoktu daha. Yeni çocuğum oldu şu an 8 aylık. Ama o kadar güzel bir şefkat ve muhtaçiyet gördük ki hemen bir tane inek aldık. Instagram'dan canlı yayınlarda o ineğin sütünden kaşar peyniri üretmeye başladık. Sıfır kimyasalla. Tabii uzun bir süre boyunca beceremedik. Bu arada kardeşimizin aşağı yukarı 3-4 aylık ömrünün kaldığı söylenmişti annesine ve babasına. Zamanımız da bayağı bir kısıtlıydı bununla alakalı olarak. Biz bayağı bir uğraştık. Canlı yayında yapıyoruz işte, sünmüyor, birleşmiyor, beceremiyoruz, yapamıyoruz. Yani aradan böyle 15-20 gün geçtikten sonra kaşar peyniri yapmayı başardık. Bildiğiniz ufacık dükkanımızda onlarca insan geldi bunu kutlamak için. Çok güzel bir ortamımız oluştu o anda. Dedim ki ben ciddi ciddi ticari bir iş yapmıyorum. Ben gerçekten gönül işi yapıyorum dedim o anda ve o kardeşimiz sünen peyniri yedi. Tost yaptık ona ve sündüre sündüre o peyniri yedi. Bundan 100-150 yıl öncesinde sıfır kimyasalla üretim yapmak mümkün imiş. Fakat işte nüfusun artışı diyelim, bilim alandan üretilmesi gerekenlerin yeterli olmaması diyelim, biraz boyut değişmiş. Ama şu an hala aksi mümkün. Bizim hikayemiz böyle. Birisi geliyor, bir müşterimi demek istemiyorum, bir ailemizden birisi geliyor. Tanımıyoruz ama hiç. Benim oğlum diyor mesela makarnadan başka bir şey yemiyor diyor. Şimdi biz de hassasiyetimiz olduğu için bu konuda aldık başımıza belayı diyoruz. Arkasından çok yoğun Ar-Ge süreçleri, çok yoğun izin ve sertifikasyon süreçlerinin arkasından o müşterimizin çocuğu için bir ürün üretmeye başlıyoruz. Sonra ne oluyor? Diğerlerin çocukları da yemeye başlıyor. Böyle. Ürün portföyümüz böyle arttı. Yoksa asla şunu da üretelim, bunu da üretelim gibisinden bir hayalimiz olmadı şimdiye kadar. Tamamıyla çocuğunun canı istediği şeye göre ya da hasta annesi olan bir arkadaşımızın doktorunun diyetinde tavsiye ettiği bir ürüne göre üretim yapmaya başladık. Lor peynirimiz, beyaz peynirimiz, kaşar peynirimiz, tereyağımız, bunların tamamı bizim kendi vizyonumuz değil, karşımızdaki insanların muhtaciyet ve taleplerine göre şekillendi.
Aslında çok romantik gibi duyulan bir hikaye. Ya yani tamam öyle ama nerede üretildiğini de senin anlatman gerekiyor. Tabii ben biliyorum, daha önce de konuştuk. Çünkü mesela seninle kaç haftadır biliyorsun ben de sucuğun peşindeyim. Bizim evde de en çok yumurta, tereyağı, kaşar peynirini tüketiyoruz sizin ürünlerden. Sucuk istiyorum deyip biliyorsun kaç kere mesaj attım sana. Nerede üretiyorsunuz bunları? Bir de nasıl üretildiğini anlatırsan. Yani çünkü tamam Torosların tepesindeyiz. Rakım öyle böyle ama bunlar gerçekten de bütün sertifikasyonları tamam bir üretimhanede üretiliyor. Bunu da anlatırsan lütfen. Bu döngüyü de tamamlayalım istiyorum.
Tabii ki. İlk başta sürecin başında üretimimiz de Torosların zirvesindeydi. Fakat oradaki imkanlar o kadar kısıtlı ki kışın -25 dereceleri görüyoruz. Sunularımız donuyor. Ayrıca belli bir seviyeden sonra gıda mühendisi ve diğer çalışma arkadaşlarımızla beraber olmak zorunluluğu ortaya çıktı. Çünkü tek başıma artık yetemez oldum. Bir ekip oluşturmam gerekti. Şimdi dağın 1800 metre rakımına da kalkıp da rahat bir ekip kuramıyorsunuz tabii. Hani bir mühendis ortamı kurulamıyor. Biz de hiç böyle kasmak istemedik bu durumu. Şehirde ondan sonra bir üretim yeri açalım dedik kendimize. Süt ve yumurta ve et yukarıdan şehre insin. O şehirde bu üretimi yapalım dedik ama bir şey vardı kafama takılan. Ben her böyle ürettiğim ürünün üretim yerini görmek isterdim daha öncesinde. Bu annemin kanserlik sürecinde oluşan bir hassasiyet oldu bende. İsterim ki böyle insanların ellerine kadar bakabileyim. Tabii bazen utanırız, soramayız, isteyemeyiz ya da üşeniriz ama hep içinde bunu görmek isterdim. Yediğim ve içtiğim ürünlerin üretildiği yerin hijyenini, işte saçının bağlı olup olmadığını, işte ellerinin kirli olup olmadığını hep görmek isterdim. Ve buna ehemmiyet gösterirdim. Hatta çok girdiğim restoranlarda bile böyle göz ucuyla rica ederdim. Gelebilir miyim, bakabilir miyim diye. Öyle bir hayal kurduk ki giren herkes, kaşar peynirimizi almaya gelen herkes, kaşar peynirlerinin sütünün nasıl üretildiğini yukarıda çiftlikte umuma açık bir şekilde, sütün gelip kaşar peynirine nasıl dönüştüğünü de aynı şekilde üretim yerinde umuma açık bir şekilde görebilsin istedik. Bu çok hijyen standartlarını gerektirdiğinden biraz zor oldu tabii. Biz de şöyle bir karar aldık. Camlı bir bölüm oluşturalım. Kapalı ama camın arkasında bir mutfak oluşturalım. Çünkü çok büyük bir fabrikamız yok bizim. Biz küçücük bir işletmeyiz. Büyümek de istemiyoruz açıkçası fazla. Çünkü böyle iyi gidiyoruz yani. Sütün çiftlikten aşağı inip şarküterimize girdiği andan itibaren kaşar peynirine dönüşene kadar sürecin tamamını işlerimize gelip kaşar peyniri almaya gelen müşterimiz, tüketicimiz görebiliyor camın arkasından. Personellerimizin, gıda mühendisimizin, benim, ben çünkü üretim içindeyim genelde. Elimizde eldiven var mı? Süt banyosu mu yapıyoruz yoksa hijyen standartlarına gerçekten ehemmiyet veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Bunları organik sertifikasyon kuruluşunun Tarım Müdürlüğü'nün, İl Tarım Müdürlüğü'nün vesairenin dışında kendi denetimlerini de yapmasını sağladı. Bu hem benim olmadığım zamanlarda iş yerindeki frenlemeyi ve hijyen standartlarını kemikleştirdi. Hem de gelen müşterinin gönlünü rahat hale getirmiş olduk böylelikle.
Peki şimdi yeni ürün ne var? Bir kere ürünler Taze Direkt sayesinde bize de çok taze ulaşıyor. Senin yeni koyacağın ürünler neler? Ürün gamına neler ekleyeceksin? Neler bekliyoruz?
Tabii hayallerimiz, arkadaşlarımızın hayalleri doğrultusunda gelişiyor. Şimdi kısa süre içerisinde sucuk işte Nadir'in söylediğiniz sizde bir türlü yoğunlaşıp da böyle şey yapamıyoruz. Çok fazla komplike bir iş bu. Yani bir de hayvanların refah seviyesini düşündüğümüz için onların sürü kontrolü, mera kontrolü, osu musu derken çok fazla bölünüyoruz. Ama tabii ki yoğun talep var. Sucuğun bütün sertifikasyon işlemi tamamlandı. Şu an sadece paketleme tasarımını yapıyoruz. Çok fazla sosis talebimiz var. Çok fazla çocukları için sosis isteyenler var. Sosisin de Ar-Ge'sini bitirdik. Onun da yavaş yavaş sertifikasyon ve paketleme işlerini yapmamız gerekiyor. İşte peynir çeşitlerinden lor peynirini hali hazırda üretiyoruz. Ama bunun da işte sertifikasyon ve paketleme işlemleri var. Bu tamamen dediğim gibi hassasiyeti olan insanların canının keyfine bağlı. Ya da çocuğu A ürününden başka bir ürün yemeyen ya da A peynirinden başka peynir yemeyen bir annemize geldiği zaman biz asla kıramıyoruz. Mesela geçen bir anne geldi. Benim oğlum dedi. Krem peynirden başka peynir yemiyor asla dedi. Şimdi biz krem peynirin ne olduğunu bilmiyoruz. Hayatımız boyunca kendi evimize soktuğumuz peynir çeşidi değildi. Araştırdık, yurt dışındaki makaleleri okuduk vesaire. Krem peynirinin peynir altı suyundan çıkan, ismini hala koyamadığımız ne çökelek ne lor, ikisinin ortası bir peynir çıktığını gördük. Bunu tereyağıyla karıştırdığımız zaman mikserde labne peynir çıktığını gördük. İşte ama bunun raf ömrünü şu anda nasıl uzatabiliriz ya da nasıl sağlayabiliriz diye. Çünkü sıfır kimyasal çalışıyoruz biz. Organik kanunlarının dahi izin vermiş olduğu koruyucu maddeleri kullanmıyoruz. Çünkü gerek duymuyoruz buna. Çok az üretim yaptığımız için rafta fazla kalma ihtiyacımız kalmıyor ortada. Dolayısıyla bu bizi biraz daha zorlaştırıyor ürün çıkartma konusunda. Şu andaki hedefimiz ve şeyimiz de tamamıyla karşımızdaki muhtaciyeti ve mağduriyeti olan tüketicilerin taleplerine göre şekillenme diyelim cevap olarak.
Ya sucuk sosis dedin, aslında hayvanları sonuçta vedalaşıp kesime yolladığını düşünürsek et işlerine girmeyi düşünmüyor musun?
Tabii şu anda et işlerinde varız zaten. Şimdi dişi hayvanları asla kesmiyoruz tabii ki. Onlar bizim ülkemizin, benim dağımın, benim çiftliğimin veli nimetleri. Fakat erkek hayvanlar belli bir yaştan sonra ülkenin ve dünyanın et ihtiyacı gidermeksi gereken hayvan türü olduğu için onları kesiyoruz. Fakat etimiz o kadar kıymetli ki böyle bir kasama vermek istemedik. Ne yaparız ne deriz düşünürken o zaman da bizim evimize yıllardan beri sucuğun girmediğini gördüm. Biz sucuk yemezdik, yasaktı bizim evimize. Tavuk yemek, sucuk yemek yasaktı. Dedim ki ben bunu öğreneyim o zaman. Oraya gittim, buraya gittim, şuraya gittim öğrenmek açısından. Sonunda kendi tarifimizi oluşturduk. Sucuğumuz içerisinde de normal şartlar altında kullanılmasına izin verilen herhangi bir kimyasal madde de asla yok. Tuzun koruma süresi kadar son kullanma tarihi koyuyoruz. Böylelikle içinde kimyasal koyma zorunluluğumuz ortadan çıkmış oluyor. Etimiz de var, diğer çeşitlerimiz de var tabii ki ama bu çok minimal olduğu için et olarak piyasaya girme taraftarı olmadık. Tuzuk üretelim bittikçe ufak ufak ufak ufak bu şekilde piyasaya girelim dedik. O da şu anda kervanımız yavaş yavaş yürümeye başladı yolda.
Ne güzel hikayeler anlattın bize. Umarım bu kadar insanlara şifa olmaya devam edersiniz. Çok şanslısınız ki şimdi oğlanı da, oğlan dedim. Oğlan
Evet
annesi.
oğlum.
Nasıl biliyorum bak. Oğlan.
Evet.
Direkt söyledim yalnız. Ne şanslı ki şimdi bir sürü de yol aldınız. Ne kadar da güzel şeyler yiyecek oğlunuz. Çok teşekkürler hikayeler için ve dinledikçe hem tüylerim ürperdi tekrar bilmeme rağmen hem de gene mutlu oldum. Yani mutfağımda olmanız da çok keyifli. Oğlumla dediğim gibi sucuğu bekliyorum. Tostlar hep sizde zaten. Yeni ürünler bekliyoruz. Yeni hikayeler üretmenizi de diliyorum. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ ol
Ben
Çağrı.
teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın ilgilendiğiniz ve kıymet verdiğiniz için.
Gezegenimiz, kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.